ayrım 7. Yahudi'yi ezip kahreden, o da herhangi bir insan gibi kendisinden sorumlu olduğu, özgür irade ve duru vicdanla hareket ettiği halde, düşman bir toplumca her yapıtının Yahudi pisliğiyle bulaşık sayılmakta ayak direnmesidir. Sürekli kaçmaya çalıştığı Yahudiliğe sırt üstü geri düşüp durması bu yüzdendir. Öylesine eşit olmayan bir savaşa tutulmuştur ki daima yenilecek ve yenilmenin hıncını da bu zorla oranlı olarak hem öteki Yahudiler hem de Hristiyanlar karşısında Yahudiliği kabullenmek ve hatta onunla övünmek azabını çekip duracaktır. Yahudilik kendisiyle ve kendisine inat var olmaya devam edecektir. Mazohizm, konu, obje olarak muamele görmek isteği ve zevkidir. Mazohizm, incinmiş, hor görülmüş ya da yalnız görmezlikten gelinmiş olarak bir nesne, bir mal gibi oradan oraya atılmaktan, itilip kakılmaktan, sövülüp sayılmaktan derin bir haz duyar. Değersiz bir nesne sayılmak isteği de başarı sağladığı oranda sorumluluk duygusunun azabından da kurtulmuş olur. Bu her şeyden vazgeçiş kimi Yahudilere pek çekici gözüküyor. Çünkü o bulutsu ve işkenceli, o sürekli tazelenen Yahudiliğe karşı savaşta yorgun düşmüşler, o bitmeyen kavgadan bıkıp usanmışlardır. Gerçi Yahudiliğini bilmek içten, özden Yahudi olmak anlamına gelir. Ancak içten Yahudiliğin yalnız savaş sırasında belireceğini Yahudiler anlamamışlardır. İstedikleri yalnız başkalarının bakışları, saldırışları ve horlayışlarıyla her zaman için Yahudi damgasını giyerek sağlam bir yeri ve değişmez nitelikleri olan bir taş gibi dura kalmıştır. Böylece kısa bir süre içinde olsa o netameli irade hürriyetinden kurtulmuş olurlar. Onlara yazgılarından kurtulma şansı bırakmayan, olanca güçleriyle karşı koydukları şeyden onları sorumlu kılan kişi özgürlüğünden. Tabii bu arada mazohizmin öteki nedenlerini de gözden kaçırmamalı. Sofokles, Antigone'nin insafsız bir cümlesinde şöyle der: "Sen felakete uğramış bir insan için pek mağrursun." Antigone'nin tümcesini tersindirerek Yahudilere şöyle uygulayabilirdik: "Yüzyıllar boyu felaketle içli dışlı olmak, sabrı ve alçak gönüllülüğü onların karakter çizgisi haline getirmiştir." Bundan Yahudinin başarıda şımarık, başarısızlıkta alçak gönüllü olduğu sonucu çıkarılmamalıdır. O bambaşka bir şeydir. O gerek bilgeliğinin Oidipus ağzından kızına verdiği o unutulmaz öğüde uyarak anlamıştır ki, felakete yaraşan sabırdır, susmak ve alçak gönüllü olmaktır. Çünkü insanların gözünde bir erdem değil, bir suç, bir günahtır. Böyle düşünmek ister istemez mazohizme, acıdan hoşlanmaya götürür. Ne var ki burada asıl önemli olan bireysel benlikten sıyrılıp her zaman için Yahudi gözüyle ve Yahudi yargısıyla baş başa kalma özlemidir. Bu özlem onu her çeşit sorumdan ve savaşma yükümünden beri kılar. Utançlı Yahudi'de antisemitizm ile mazohizm kaçma çabasının iki kutburu meydana getirir. Birinci halde o insanlar arasında damgasız yaşayabilmek için ırkını yoksamaya kadar gider. İkinci halde ise Yahudi olmak utancından kurtulmak ve cansız bir nesnenin duygusuzluğuna ve pasifliğine sığınmak suretiyle insanlık onurunu da kurban eder. Ama antisemit tabloya yeni renkler katmaktan geri durmaz. Yahudi bir soyut aydındır der salt bir zihin adamı. Hemen hissederiz ki aydın, soyut, zihin sözcükleri onun ağzında hor gören bir ton kazanmıştır. Eh, doğrusu başka türlü de olamazdı. Eğer onun tanrı kayrasıyla ulusun bütün varlığına sahip çıktığını düşünürsek. Bize gelince biz zihin gücünün, aklın, insanın özgürleşmesinde başrol oynadığını düşünerek onun salt bir kafa oyunu gibi görünmesini reddeder, tam tersine onun yaratıcı gücüne inancımızı belirtmek isteriz. Yüzyılların en iyilerinden iki tanesi bütün umutları ona, akıl gücüne bağlamış, bilimleri ve fenleri onunla, onun bayrağı altında yaratmıştır. Akıl o sıralarda hem bir ideal hem bir tutku idi. Akılcılık, rasyonalizm insanları barıştırmaya, bulduğu sayısız gerçekler üstünde onları birleştirmeye çalışıyor, içe dokunan çocukça bir iyimserlikle kötü kavramını yanlış ile bir ve özdeş sayıyordu. Yahudilerdeki akılcılık eğer gerçekte olduğu gibi alınmaz, yani Yahudinin insanlara karşı beslediği taze canlı sevgide aranacak yerde onun tartışma düşkünlüğüne ve diyalektik zevkine yorulursa dünyada anlaşılmaz. Yalnız bu da bir kaçma yolu hem de belki ana kaçma yoludur. Buraya dek yalnız bedenleri ve ruhlarıyla Yahudilik durumlarını yoksayan İsrailoğullarını göz önünde tuttuk. Ama öyleleri de var ki ırk fikrine hiç yer bırakmayan dünya görüşleri benimsemeyi yeğlemişlerdir. Gerçi bunlar daima Yahudi olmak durumuyla maskelenirler ama aslında istedikleri gerek kendilerini gerek başkalarını Yahudi kavramının boşluğuna inandırmaktır. Öyle bir dünya görüşleri düzeni yaratmalı ki orada gözler tıpkı kırmızı ya da yeşili olmayan renk körleri gibi Yahudi gerçeğine kapalı kalsın. İşte ancak öyle bir dünyada insanlar arasında insan olduklarını duyar ve rahatça ilan edebilirler. Akılcılık Yahudilerde bir tutkudur dedik. Evet, bütün kavrayıcı ve kapsayıcı bilgilere karşı ateşli bir tutkudur. Bu tutkuyu doğuran ve besleyen de o evrensel görüşlerle kendilerini yabancı varlıklar yapan akımlara karşı savaşmak heves ve ihtiyacıdır. Akıl insanlar arasında en adaletli dağıtılmış bir değerli maldır. O herkesin ve hiç kimsenindir çünkü herkeste eşit olarak vardır. Bu bakımdan eğer bir akıl varsa gerçeklerin bir Fransızı, bir Almanı olamaz, bir Zenci ve bir Yahudi gerçeği olamayacağı gibi. Gerçek eğer gerçekten gerçek ise bir tanedir ve onu ilk bulan insanların başı ve birincisi olmayı hak eder. Sonsuz dünya yasaları gerçekleri karşısında insan ancak dünya yurttaşı sayılabilir. Ne Polak vardır ne Yahudi. Yalnızca Polonya denilen ülkede yaşayan insanlar vardır ki bunlardan bazılarının kimliğinde dinin Musevidir diye yazar, bütün fark bundan ibarettir. Evrensel değerler söz konusu olduğu yerde bu insanlar arasında bir anlaşma ve uyuşmaya varılmama olanağı yoktur. Eflatun'un Fadon'da tasarladığı filozof hayali göz önüne getirilsin. Bu filozofta aklın uyanmasıyla bedensellik, karakter özgürlükleri ölür. Yalnız soyut ve saltık bir gerçek arayıcısı olarak kalan ruhlaşmış filozof, bütün kişisel özelliklerini yitirerek yalnız dünyanın gözü olur. Yahudiler işte böyle tinselleşip gitmek istiyorlar. Kendini Yahudi olarak hissetmemenin en iyi yolu salt mantıkla düşünmektir. Çünkü mantık orta malıdır ve herkes orada kendi yolunu bulabilir. Matematiğin Yahudicesi olamayacağı gibi, matematikçi sıfatıyla belli olgulardan vargılar çıkaran Yahudi de Yahudi olmaz, yalnız evrensel insan olur. Öyle ki bu düşünceleri doğru bulup benimseyen antisemit bile Yahudi ile kardeş olmuş sayılır. Görülüyor ki Yahudinin aşk ve zevkle sarıldığı akılcılık bir iç arıtma temrini ve bir evren enginine kaçış denemesidir. Soyut ve parlak vargılardan, sonurgulardan hoşlanmayı öğrenen genç Yahudi, bedenini yoklamaya başlayan bebeğe benzer. Dünya yurttaşının durumunu inceleyip eleştirirken Yahudi tıpkı o bebek gibi sevinir. Toplum alanında kendine tanınmayan anlaşma ve birleşmeyi o daha yüksek bir alanda gerçekleştirmiş olur. Akılcılığı seçmek Yahudi için insan yazgısı ve doğası üstüne karar verme yetkisi kazanmak demektir. Yahudi Hristiyan'dan daha akıllıdır demek bu bakımdan hem doğrudur hem yanlış. Ben şöyle demeyi iyi bulurum. Yahudi salt aklı sever ve her vesilede onu sınamak ve göstermek ister. Üstelik akıl onda Hristiyan'ı hala etkileyen sayısız tabularla sınırlanıp engellenmiş de değildir. Yahudi olmayanın daha inatla üstünde durup savunduğu birçok ayrılıkçı duygusallıklardan o uzaktır. Yahudinin bir çeşit tutkulu akıl emperyalisti olduğu da söylenebilir. O herkesi haklı olduğuna inandırmaya çalışmakla kalmıyor, akılcılığın koşuntusuz ve saltık değerini de kanıtlamak istiyor. Kendini evrensellik misyoneri sayan Yahudi, yanaştırılmadığı Katolik dinine karşılık olmak üzere salt akıl Katolikliğini kurarak, onu insanlar arasında hem bilgi temeli hem de anlaşma aracı yapmak istiyor. Yahudi filozof Leon Braunschweig, boşuna mı aklın ilerleyişini, fikirlerin ve dolayısıyla inanların birliğine giden biricik yol saymaktadır. Antisemit, Yahudi'yi yaratıcı olmayan, çözücü, dağıtıcı zekaya sahip olmakla suçluyor ve bu suçlamanın nedenli yerinde olduğunu belirtmek için de şu adları sıralıyor. Spinoza, Proust, Kafka, Darius Milhaud, Chagall, Einstein, Bergson. Yahudi zekasının daha çok eleştirici bir eğilim gösterdiği doğrudur ya, burada görülen de yine beyin hücrelerinin özel bir oluşumu değil, belli bir silahın bilerek seçilmesidir. Geleneğin, ırkın, ulusal yazgının ve içgüdünün bütün güçleri seferber edilmiştir. İddiaya bakılırsa bu güçler anıtlar dikmiş, bir tarih ve bir kültür yaratmıştır. Bunlar daha us dışı, irrasyonel doğuşlarının damgasını taşıyan ve yalnız savunmak zorunda kalan Yahudi, sezgiyi de us dışı bütün güçleri de yok sayarak doğanın temel yasalarına uymayan, ayrılık sayılabilecek sihir ve benzeri bütün olayları değerden düşürmeye çalışır. Hristiyan ruhunun yer yer ortaya çıkardığı toptancı bloklara hiç güveni yoktur. Onları yatsır, hiçe sayar. Bu anlamda bir Yahudi yıkıcılığından söz edilebilir kuşkusuz. Ancak onun yıkmak istediği şeyler belli. Şu sınırlayan us dışı yetiler ve değerlerin tümüdür. Yahudi hasmının her iddiası için bir tanıt, bir güven isterken gerçekte nefsini savunmaktadır. Sezgiye güvenmez ve itibar etmez çünkü tartışmaya gelmez ve sonunda insanları birbirinden uzaklaştırır. O hasmıyla ateşli bir tartışmaya koyulursa bilin ki bunun bir anlaşma elde etmek emeliyle yapar ve her tartışmadan önce çıkış noktası olacak temel ilkeleri bulup koymaya çalışır. Böylece önceden saptanmış bir anlaşma zemininden hareket ederek insan doğasının genel eşitliğine dayanan yeni bir toplum düzeni tasarlayıp önermek ister. Başına kakınç olan bu sürekli eleştirme hevesi gerçekte hasımlarıyla ilişkilerinde zorbalığın hiç gerekli olmadığı yolundaki çocukça inancını da içerir. Antisemitler, faşistler ve benzeri bağnazlar dile gelmez sezgilerden hareketle sıkışınca zora başvurdukları, inandıramayınca korkutmayı yeğledikleri halde utançlı Yahudi insanları ayırıp zorbalığa sürükleyecek ve ilk kurban olarak da kendini tepeleyecek şeyleri ve konuları eleştirel bir analizle durmadan aydınlatmaya uğraşır. Spinoza, Husserl ve Bergson öğretilerinde sezgiye önemli yer vermişlerdir biliyorum. Ancak ilk ikisinde sezgi rasyonel yani akla uygun ve eleştiriye dayanıklıdır. O hiçbir bakımdan Pascal'ın ince duygusuna benzemez. Yahudinin en yaman düşmanını gördüğü işte bu çürütülmez, canlı ve 40 çeşit gizli algılara dayandırılan ince duygudur. Bergson'a gelince, onun felsefesi gerçekten en ince eleştiren, en mantıklı bir zeka tarafından yaratılmış olmasına karşın zeka düşmanı bir öğretinin ilginç bir örneğidir. Bergson, mantık sonurgularıyla, vargılarıyla kanıtlamaktadır ki, bir salt zaman ve bir filozofik sezgi vardır. Zaman ile hayatın anlamını kavrayan bu sezginin kendisi de herkese açık olmak bakımından ve ayrıca konularını kavrayıp adlandırmanın mümkün olması yönünden evrensel ile ilgilidir. Duyduğuma göre Bergson dili istemeyerek kullanmakta ve kullanmak zorunda kalınca da sözlere ancak yol gösterici ve yan güvenilir haberciler olarak bakmaktadır. Daha fazla ne isteniyor ondan? Çatışmadan ne denli hoşlandığını görmek isterseniz o ünlü denemesini bir daha okuyunuz. Hani şu araçsız veriler ve olgular üstüne yazdığı, psikofizyolojik koşutluk üstüne o klasik eleştiriyi içeren, ayrıca söz yitimi afazi ile ilgili Broca teorisini gözden geçiren yazısını. O zaman Poincaré ile birlikte şöyle denilebileceğini anlayacaksınız. Oksidal olmayan geometri bir tanımlama işi olup, kavislerin belli bir biçimine, örneğin bir küre yüzeyine çizilen çember çizgisine doğru denildiği anda ortaya çıkmıştır. Bergson felsefesi işte böyle bir akılcılık, rasyonalizm olup, dili de tam kendine özgüdür. Önceki felsefenin süreklilik dediğine Bergson dirim der, salt zaman der ve benzeri. Süreklilik anlayışının adı da sezgi olur. Ne var ki bu anlayışa götüren yol, araştırmalar ve ussal eleştirmeler üstünden geçtiği, bunlar ise aktarılır, dile gelir ayrıntıları değil, ancak evrenseli içerdiği için buna ustacı sezgi demekle aklın bireşimsel görevi demek arasında ayrım yoktur. Bir Kierkegaard ile bir Novalis'in düşün ürünlerine haklı olarak ustışıcılık, irasyonalizm denilebilirse de, Bergson sistemine olsa olsa adı değişmiş bir usçuluk denir. Bana sorarsanız, savunmak amacıyla saldırmak, hasmın ustışçılık silahını elinden düşürüp zararsız kılmak ve yapıcı bir aklın potasında eritip yok etmek için son savunma çaresidir bu. Gerçekten bir Sorel'in ustışılığı düpedüz zora, zorbalığa götürdüğü halde Bergson'unki tehlikesizdir ve ancak genel kardeşliğe hizmet edebilir. Bu evrensellik, bu eleştirel usçuluk genel olarak yalnız demokratta bulunur. Onun soyut liberalizmi Yahudilerin, Çinlilerin, Zencilerin öteki toplum üyeleriyle eşit haklı olduğunu savunur. Ama bu hakları onların insanlık onuru adına ister, yoksa evrimin özgül sonuçları olmak sıfatları için değil. Kimi Yahudiler bunun için demokratların ilgisini çekmeye çalışır. Kavgası, ayrılıkçı toplum biçimlerinin hala sindirilmemiş artıkları demek olan zorun, zorbalığın umacısıyla tedirgin Yahudi anlaşması bir topluluk düşü görmektedir. O toplumda düşünce ide antlaşmasının temeli ve şekli olacağından yanıtlar da baştan o temeller üstünde antlaşmış bulunacak. Yani toplumsal antlaşmanın insanlar arasında biricik bağı oluşturacaktır. Yahudi insanların en yumuşak başlısı zordan zorbalıktan en çok nefret edenidir. En azgınca kovuşturmalarda bile korudukları o sarsılmaz yumuşaklıkları, kaba, haksız ve düşman bir topluma karşı tek silah olarak kullandıkları o adalet ve feraset ruhudur ki, Yahudilerin insanlığa belki en iyi muştuları, kendi büyüklüklerinin de aldatılmaz belirtisidir. Ama antisemit, Yahudilerin dayanmak ve duruma hakim olmak yolundaki bu içten çabalarını keyfince yorumlamakta gecikmez. Ona göre bu hal Yahudinin özümlenmezliğinin nasıl sert bir karakter çekirdeğine sahip olduğunun belirtisidir. Yahudi onca bir usçu, rasyonalist değil, bir kılı kırk yarandır. Durmadan araştırması evrenseli bulmak uğrundaki olumlu isteğinin bir kanıtı değil, dirimsel, ırksal ve ulusal değerleri kavrayabilmekten ne kerte uzak olduğunun kanıtıdır. Onun inançlara ve mitlere karşı kendini savunmak için kullandığı serbest eleştirme ruhu, antisemitin fikrince Mefisto'daki zehirli ve bölücü ruhtan başka bir şey değildir. O Yahudinin bu eğilimini çağdaş toplumun ortasında doğup gelişen bir kendi kendine eleştirme saymaz. Onda ulusal bağların ve özgül Fransız değerlerinin bir tehdidini sezer. Onun için biz Yahudi usçuluğunu açıklamayı onlarda gerçek sevgisi olmadığını iddia etmekten daha akıllıca bulduk. Kimi Yahudilerin kendi bedenlerine karşı tutumunda bir ikinci kaçış denemesi görmekteyiz. Yahudinin başlıca etnolojik çizgileri elbet bedende belirir. Antisemit bu gerçeğe dayanarak mitini yarattığı gibi onu ilk bakışta tanımak iddiasını da yine ona güvenerek yapmaktadır. Kimi Yahudiler kendilerini böyle ele veren bedenlerini hor görür ve ihmal ederler. Yahudilerin genel olarak bedenlerini sevmedikleri, birçok Aryaların yaptığı gibi onu şımartmadıkları şüphesizdir. Aryalar indinde beden Fransız toprağından doğmuş, onun içinde aynı mübarek toprağın uğur ve bereketini, büyülü kültürünü doğuşta birlikte dünyaya getirmiştir. Şu halde o da mübarektir ve sahibine haklı bir övünç verir. Kendini böyle bir övünçle dolduran ve gövdeye özgür yaşam ideallerinin ifadesi olan us dışı değerler yüklerse çok görülür mü? Schiller bunlara haklı olarak dirimsel değerler demiştir. Bu dirimsel değerler ne bedenin ilksel ihtiyaçlarını karşılar ne de ruhun isteklerini. Onlar ancak belirli bir gelişme tarzına, organizmanın en gizli çalışmalarına, organların uyuşum ve bağımsızlığına, hücrelerin sürüm ve aktarımına ilişkin biyolojik bir stildir ki bu stil her şeyden önce yaşama isteminde, bütün yaşayanların varlık hizmeti olan o kör ve amansız istem gücünde kendini gösterir. Alımlı çekici kedi diyoruz, çalımlı onurlu kartal diyoruz. Bu gibi biyolojik değerlerden birçoğunu ırk kavramına sokuşturanlar elbette eksik değildir. Irk da dirimsel, hayati bir değer değil mi? Temellerinde bir değer yargısı taşımıyor mu? Hele ırkın eşitsizlik kavramını da içerdiği göz önünde tutulursa. Hristiyan Arya onun için bedenini bir başka türlü hisseder. Onda yalnız yalınç organ duyguları yoktur. Bedenin ona ulaştırdığı bütün duyumlar ideal renklere bürünür, dirimsel değerlerin az çok imgeleri sayılır. Hristiyan Arya biyolojik idealine yaklaşmak için zaman ve emek harcamaya da hazırdır. Modacı gençlerimizin umursamazlığı, kimi zaman moda sayılan uçarılık ve canlılık, İtalyan faşistlerinin öfkeli çalımları, kadınların incelik ve zarafeti. Bütün bu tutum biçimlerinin tek amacı bedenin soyluluğunu belirtmektir. Bu değerlere karşılık şüphesiz bazı değersizlikler de vardır. Bedenin aşağı görevlerinin kötü sanılması, bazı davranışlar, utanma gibi birkaç sosyal duygu bu aradadır. Bu yalnız ayıp yerleri göstermekten ileri gelen bir utanç değildir. O bedeni kutsal saymanın bir çeşididir de. Onu yalnız bir gereç saymaya karşı örtük bir protestodur ve nihayet giysiler içinde saklanan bir aziz emanet yerine koymadır. Hristiyan Yahudinin elinden işte bu dirimsel değerleri almıştır. Yahudi gövdesini aklına getirince hemen ırk ifriti karşısına dikilir. Değerlerini hep Aryalar kiralamış ve tekellerini almışlardır. Yahudi bunları tanısa halk üstünlüğü kavramını da bütün sonuçlarıyla birlikte yeniden gözden geçirmesi gerekecektir. Onun için evrensel insan fikri adına gövdesinin kendine özgü duyumlarına boş verir, akıl adına bütün ıs dışı değerleri yok sayarak yalnız içlek, manevi değerlere yer verir. evrenseli böylece en yüce yere oturttuğundan akla uygun bir şekilde örgütlenmiş bir çeşit evrensel beden tasarlar. Bedeni zahitçe hor görüp bir boş görüntü ya da bir yırtıcı hayvan saymaz ama bir tapınç konusu da yapmaz. Onu büsbütün aklından çıkarmadığı zamanlar yalnız bir gereç gibi bakar ve amaçlarına hizmet ettirir. Akıl dışı dirim ve değerlerini nasıl tanımazsa doğal görevler arasında bir derece düzeni de tanımaz. Bununla güttüğü amaçlardan biri İsrail'in antik özelliğini yoksamak ise biri de Hristiyanları gövdelerinin basbayağı bir gereç olduğuna inandırmaktadır. Antisemit'in Yahudilerde kınadığı utanmazlık yine aynı tutumdan doğar. Eğer beden yalnız bir mekanizma ise onun dışkıları ya da dışkılama ihtiyaçları neden ayıp olsun? Gövdeyi sürekli kollamak, göz hapsinde tutmak neden gereksin? Bedeni bir makineye bakar gibi heyecansız, sevgi ve sevinçsiz ama utanç da duymadan temizlemeli, sağ esen tutmalıdır. Ne var ki bu utanmazlığın bazı hallerde bir çeşit umutsuzluktan, umarsızlıktan doğduğuna şüphe yoktur. Aryaların her zaman için soyup çıplak koydukları bedenin ar yerlerini örtmeye kalkmak boş değil mi? Onların gözünde Yahudi olmak çıplak olmaktan daha ayıp değil mi sanki? Oysa bu akılcılık hiç de tipik Yahudice değildir. Birçok Hristiyanlar, hele hekimler vardır ki hem kendi vücutları hem de çocuklarının vücutları için bu görüşe katılmaktadırlar. Evet ama bunda çoğu zaman bir zafer duygusunun kalıtsal geleneklerinden bir kurtuluş isteğinin rol oynadığı da unutulmamalıdır. Yahudi dirimsel değerlerden bir şey anlamaz, anlamak da istemez. Antisemite hatırlatılmalı ki bu öz bedeninden hoşlanmayış tersine etkiler de yapabilir ve aşırı utangaçlığa, aşırı iffetseverliğe de götürebilir. Nitekim ben iffetçe Hristiyanlara çok üstün Yahudilere de rastlamışımdır. Bunlardan kimi sıkı sıkı örtünüyor, kimi de gövdesini yüceltmeye çalışıyordu. Bunun anlamı dirimsel değerleri yoksanan bedeni içlek manevi değerlerle donatmak istemektir. Kimi Yahudiler de Hristiyanları utandıracak ya da tedirgin edecek kadar yüzlerinde ve jestlerinde kibardırlar. Bunlardan çevrelerine sürekli bir iyilik, feraset, feragat ve acılık yayılır. Yahudilerin sık ve hızlı jestlerle konuşmalarıyla çok alay edilir. Oysa bu mimik canlılık sanıldığı kadar aşırı değildir. Sonra bunları başka el kol oynatma biçimlerinden, örneğin Marsilyalılarınkinden ayırmak gerekir. Marsilyalı da ateşli, ivedi ve zengin mimik içten gelen bir ateşe, sürekli sinirliliğe, görüp duyduğu her şeyi bütün gövdeyle dile getirme eğilimine alamet olduğu halde, Yahudi'ye her şeyden önce önemli görünmek isteği hakimdir. Organizmasını bir gerçek belirtisi olarak düşüncenin hizmetine vermek, kendini rahatsız eden bedeni yücelterek onu ruhun sunduğu algı ve bilgilere yardımcı kılmak. Bana öyle gelir ki o dillerde dolaşan Yahudi densizliğini ya da savrukluğunu işte böyle açıklamak yerinde olur. Üstelik bu suçlamanın yarı yarıya bühtan olduğu daha unutulmasın. Evet, denlilik, yerinde konuşma ve davranma denilen şey Yahudinin hiç güvenmediği ince duyguya dayanır. Denli olmak demek durumu bir bakışta kavramak, bireşimsel olarak üstten görmek, çözümlemekten çok sezinlemek demektir. Daha davranışı bir sıra olarak ilkelere ayar etmek demektir ki bunların birazı dirimsel değerlerle ilgili, birazı da büsbütün kof, aşınmış, eski nezaket şekilleriyle törelerdir. Şu halde denli olmanın, savruk olmamanın ilk koşulu, varsayımı geleneksel, bireşimsel ve töresel bir dünya görüşüdür. Denliliği mantıkla açıklayamayız. O gerektiği anda psikolojik iklimi hissettirmek için özel bir algı, bir yeti ister. O eleştirici değildir ve tam itibarını ancak kendine özgü idealleri, töreleri ve görenekleri olan sıkıca sınırlı bir toplumda bulur. Yahudi de herhangi biri kadar normal denliliğe sahiptir. Eğer bu sözcüğün altında yakınımıza karşı göstermemiz gereken ilksel, köklü seziş ve anlayış kastediliyorsa. Ama Yahudi takatli, denli görünmeye çabalamaz. Denli davranmaya çalışmak, aklın insanlar arası ilişkilerde yeterli bir önder olmadığını kabullenmek, gelenekler ile gizli sezgi güçlerinin çevreye uymada ve insanlarla düşüp kalkmada akla üstünlüğünü itiraf etmek olurdu. Bir mantık ukalalığına kapılıp bir ayrık ahlaka oy vererek genel tepkilerle birlikte bir genel insan doğası fikrinden de vazgeçmek anlamına gelirdi. İtiraf etmek gerekirdi ki ne somut durumlar ne de bireyler eşit değildir. Öyle olunca da ayrılıkçılık doğrudur. Yalnız bu denlilik uğruna antisemit kendisini özge, ayrık bir hal sayıp ulusal topluluktan dışarı atmak isterken Yahudi nasıl bu hatayı işlerdi, bu bindiği dalı kesmek olmaz mıydı? Yahudi akıl yoluyla çözümleyecek sorun, yenilmeyecek güçlük olmadığına inanmak zorundadır. Us dışı olanı, gizemliği, esrarlığı, özel ve özge ayrıntıları görmezlikten gelecek, duygu inceliklerine inanmayacaktır. Hayatı başkalarının düşüncelerine bağlı bu adam, anlaşılır bir protesto ile özel düşüncenin değerini yok sayacak, cansız nesnelere uyan bir mantığı insanlara da uygulamakta ayak direyecektir. Böylece mühendis ile işçinin akılcılığına yaklaşması onlarda olduğu gibi nesnelerin biçimlenmesinin sonucu değil, toplum dışı sayılmaya karşı bir tepki, bir protestodur. Onun çözümsel, analizci ruhu, psikolojik bileşimler, sentezler yerine menfaatlerle içgüdülerin yansımasını ve eğilimlerin cebirsel toplamını koymaktan hoşlanır. Üstün ve yengin gelmek, kandırmak, inandırmak hüneri onun için artık bir matematik işlemidir. Yalnız şu var ki insan davranışlarını genel kavramlara bağlamak ve bu kavramlarla açıklamak ister istemez soyutluğa götürür. Bu soyutluk sevgisi Yahudinin paraya özel ilgisini de açıklar. Halk ağzı Yahudi'yi pek para canlısı ve açgözlü sayarken çok yerde onu masalların ünlü hasisleriyle karıştırır. Oysa antisemit bile Yahudi'yi daha çok israf düşkünlüğüyle suçlar ve kınar. Gerçekte Yahudi'nin paraya düşkünlüğü maden ve kağıt paraları elinde ve cebinde bulundurmak zevkiyle ilgili değildir. Onda para kavramı, hisse senetleri, çekler ve banknotlar biçimine bürünmüştür. Yani soyutlaşmış ve yalnızca satın alma gücü anlamına gelir olmuştur. Yahudi bu türlü mülkiyeti arar ve yeğler. Çünkü genel ve evrenseldir. Satın alma yoluyla elde etmek, alıcının ırkı ile ilgili olmaksızın serbest olup Yahudiliğe özgü değildir. Malın, nesnenin değeri yalnız bir koşula bağlıdır, ödeyebilmek. Ödeme işlemi tamamlandığı anda alıcı o mal ya da nesnenin yasal sahibidir. Satın alma ile elde edilen mülkiyet şu halde genel ve soyut bir mülkiyet şekli olup, bu nitelikle öteki özel ve us dışı biçimlerden ayrılır.